Peki ben de iyiyim. Böylece hiç olmazsa onun konuşmasını önleyecekti. Kendisinin de farkına vardı, garip bir ısrarla başını listeye gömmüş. Emma'nın dişlerini, sağlam vücudunu, erkek kudretine meydan okuyan geniş göğsünü, bir zamanlar kendisini azdan, şimdi sabırsızlıktan ve hatta hiddetten çıldırtan bütün bu birinci sınıf zevk makinesi teferruatını görmemeye çalışıyordu. Emma'nın dişleri Fahri İstanbul'a dönüşünden beri korkutmuştu. Lekesiz, bembeyaz, bir çehre için oldukça mübalağalı karoresi içinde, hiç şaşmadan işleyen bir cihaza benzeyen bu dişler, onun üzerinde her rast geldiğini öğütebilecek bir değirmen hissini bırakmıştı. Şimdi bu değirmen evvela istakozu öğütecek, sonra Viyana usulü şinisel çiğneyecekti, ağır ağır. Şarap mı, su mu, rakı? Fahir bu sefer hakikaten gafil avlandı ve karşısındakine bir saniye için hayretle baktı. Fakat Emma, uzakta ilk mimozaların arasında tropikal bir lacivertlikle uzanan denize dalmıştı. Hani sen rakıyı sevmezdin? Alıştım artık. Sonra çok muhabbetli bir bakışla Fahir'e döndü. Ben artık İstanbullu oldum. Emma rakıya hiç alışmamıştı ve Fahir'in içmesinde belki sadece otoritesini kullanmak için istemezdi. Fakat iskeleden Uğran'la ve bilhassa kızıyla karşılaşması onu birkaç gün için bazı prensiplerinden fedakarlık etmeye mecbur ediyordu. Ne olur ne olmazdı. Birkaç gün için daha sokulgan, daha uysal görünmeliydi. Yeni tanıştıkları yat sahibi zengin İsveçli ile anlaşana kadar Fahir'in sevgisi ona lazımdı. Kendi kendisine en aşağı bir ay diye tekrarladı. Evet, hiç olmazsa Fahir'le bir ay dost kalmalıydı. Ondan sonra hususi bir yatla ve o kadar distinct insanlar içinde bir Akdeniz seyahati yapmak. Bahasız tam mevsimiydi. Atina, Sicilya, Marsilya, daha ilerisini düşünmüyordu. Çünkü yaz kış hangi mevsim olursa olsun behemel Paris'i istiyordu. Bir kere oraya gitmeliydi. Geçen sefer Fahri'yi tanımadan evvel yaptığı Paris seyahati hiçbir işe yaramamıştı. Sefil bir oda, bir nevi mahalle aşçısına benzeyen bir lokanta, akşama kadar yandaki odanın piyanosu, ufak ekonomilerle alınan birkaç parça eşya. Şüphesiz uzviyet bakımından çok eğlenmişti. Fakat velev ki onun için bile olsa artık bazı mahrumiyetlere tahammül edemiyordu. Sonra yerleşeceği ev bark sahibi olacağı zaman gelmişti. Onun için bu fırsatı kaybetmek istemezdi. Fakat talih Emma'ya daima garip oyunlar oynardı. Bu sefer de öyle olmuştu. İhtiyar ve zengin İsveçli tek başına gelmemişti. Yanında yatın kaptanı olan genç, esmer bir delikanlı da vardı. Ve işin fenası bu delikanlı, Emma'nın zaaflarını sanki ezberden bilirmiş gibi davranıyor, ona bir türlü reddedemediği baş başa kalma fırsatları hazırlıyor ve üzüm gibi siyah gözleriyle bir iki saniye onu süzdükten sonra başka hiçbir mukaddemeye lüzum görmeden "Dün akşam denizde böyle olmuştu. Herkesin sarhoşluğundan ve mehtaptan, sessizlikten ne kadar çabuk istifade etmişti." Emma kendi zaafına içinden kızmakla beraber tekrar o dakikaları hatırladığı için Mesut gözlerini kapadı. Fakat bu Mesut hayalde fazla gecikmedi. Bütün bunlar geçici şeylerdi. Esası unutmamalıydı. Esas şimdilik Fahir'di. Fahir de bu sabahki karşılaşmanın tesirini çok merak ediyordu. Nuran'ı bir dakika ancak görebilmiş ve çok tecrübeli aşk kadın hayatının içinden onu kıskanmıştı. Kendisinden çok başka türlü, daha derin şekilde güzeldi. Bununla beraber onu merak etmiyordu. Uzviyetleri birbirine yabancıydı. Onun korktuğu kızın kendisiydi. "Biliyorsun Fahir, sen bugün Fatma'ya çok fena muamele ettin." Fahir'in sesi hiç tanımadığı bir sesti. "Biliyorum. Bu üçüncü. Hep bildiğim şeyler." Garip bir şekilde bedbahtı. Nuran'ı hiçbir zaman bu kadar güzel bulmamıştı. Bu ne boşandıkları ayların bıkkınlığı içinden gördüğü Nuran'dı, ne de 10 senenin arkasından beyaz bir hayal gibi görünen nişanlıydı. Bu ayrı, hiç tanımadığı, büsbütün yabancısı olduğu bir kadındı. 10 sene yanında yaşadığı halde farkına varmadığı kadındı. O kadar şaşırdım ki. Fatma ile doğru dürüst konuşamadım. Tıpkı bir başkasının çocuğu gibi muamele ettim. Fakat hakikaten bunun için mi çocuğuna o kadar soğuk davranmıştı, yoksa Emma yanında olduğu, onu gücendirmekten çekindiği için mi? O kadar zayıfım ki her alçaklığı yapabilirim. Başını kaldırdı. Emma'nın içinden geçenleri adeta ezberden okuyan gözleriyle karşılaştı. Genç kadın, biliyorsun Fahir. İstersen barış, ben seni hiçbir zaman çocuğundan ayırmak istemem. Ve bu kararın katiliğini göstermek için Emma, iş üstünde bir umumi grev ilan eder gibi çatalını tabağın kenarına bıraktı. Yüzü baştan aşağı, feragat, insan hislerine hürmet kesildi. Bütün ömrünce yalnız kendisine acımaktan gelen bir itiyatla çehresi değişmiş, alt üst olmuştu. Emma hiçbir şey istemezdi. Sadece alırdı. Tecrübeli aşk kadın hayatı ona istemeyi katiyen yasak etmişti. Al yakala, dört tarafından sar, nefes aldırma. Fakat katiyen isteme. Bu biricik düsturuydu. Arkadaşlıkla başla, daima anlayışlı ve sabırlı ol. Erkeği anladığını hissetsinler. Sonra kanatlarını ger, nefes aldırma. Fakat istemek asla. İsveçli zengin bu anlaşmayı, bilgiç şefkati, fedakar dostluğu yavaş yavaş derisinde duymaya başlamıştı. Fahir Emma'yı bir müddet süzdü. Ne münasebeti var şimdi bu sözün? Kadın büyük bir hata yaptığını anladı. Bu işten hiç bahsetmemeliydi. Başını eğdi ve istakozunu yemeye başladı. Bu akşam İsveçli zenginle daha açık konuşmak lazımdı. Fahir bir haftadan beri şimdi Emma'nın kendiliğinden teklif ettiği şeyi düşünüyordu. Fakat nefsine karşı o kadar itimatsız, ihtiyatlarına o kadar bağlı, Emma'nın onu içine soktuğu hayat o kadar değişikti ki bir türlü karar veremiyordu. Sonra Nura'nın böyle bir teklifi nasıl karşılayacağını hiç bilmiyordu. Genç kadın kendisine vaktinde barışmak, hepsini unutmak için üst üste bir yıl mühlet vermişti. Asıl gücü Emma'dan ayrılmak. Bu sevdiğinden değildi, nefsine karşı daima alçak oluşundandı. Hiçbir zaman iradeli bir insan olmamıştı, ne de vaktinde kaçacak kadar akıllı. Bununla beraber Emma bu iradeyi gösterebilirdi. Belki de hakikaten kendisinden bıkmıştı. Kim bilir, belki de. Dün akşamki sarhoşluğu arasından hayal meyal hatırladığı şeyleri düşündü. Cenubi Amerikalı kaptanın sert bir usturaya benzeyen yüzü, insanın içinde dal budak salan bakışları gözünün önüne geldi. Bir aralık beraberce kaybolmuştular. Kendisi bir türlü bir işten kurtulamamıştı. Kim bilir, belki de ve ömrünün cenneti olan anları, Emma'nın hazza dolu dizgin atılışını, o çılgın mısraları birdenbire içinde taze bir bıçak yarası gibi hatırladı. Bu acıyla başını kaldırdı. Emma'nın 32 dişinin önündeki istakozu yavaş yavaş, son derecede masum ve dalgın bakışlarla, adeta ezberinde olan bir şiiri hafızasından okur gibi öğütmesini, hakiki bir güzellik mucizesi gibi seyretti. En iyisi bu manasız düşünceleri bırakmaktı. Kadihini kaldırdı. Emma Türkçe öğrendiği ilk kelimeyi sanki vefasız aşkına geçmiş güzel günleri hatırlatmak isteyen bir acemilikle tekrarladı. Şerefinize efendim. Gözleri kendi rızasıyla hazırladığı ayrılığın yaşları ile doluydu. Ve hakikaten kendi içinden de böyle düşünüyordu. Bütün hayatım hep kadrimi bilmeyenler tarafından tekmelenmekle geçmedi mi? Besarabya'daki o zengin arazi sahibi şöyle yapmamış mıydı? Vaka Emma'nın da ufak bir kabahati olmuştu. O seyisle yatmasına hiç lüzum yoktu. Hele güpegündüz yarış atlarına mahsus ahırın üstündeki odada. Evet, bütün hayatı böyle ufak tefek hataların, tedbirsizliklerin sebep olduğu facialarla geçmişti. Fakat ne yapabilirdi? Erkekler böyleydi. Arazi sahibi uşağını kovacağı yerde kendisini kovmuştu. Fakat uşak da arkasından gelmişti. Nişanlısı ile de böyle bir kaza yüzünden ayrılmışlardı. Tam böyle değilse bile ona yakın bir şey. Fakat kabahat bu sefer de kendisinin değildi. Müstakbel kaynı Mihail'den o kadar gençti ki aralarında üç kız kardeş vardı. Bu akşam istersen bir yere gitmeyelim Emma. Nasıl istersen Fahir. Biliyorsun ben de çok yoruluyorum. Dün akşam, fakat dün akşamdan bahsetmenin hiç münasebeti yoktu. Bu kelimeyi söyler söylemez yüzünü ateş basmıştı. Hakikaten bu gece bir yere gitmeyecekler miydi? Bütün geceyi Fahir'le baş başa geçirmek azabı içinde tekrar istakuza döndü. Fahir hayretle metresini süzdü. Tanıştıkları zamandan beri Emma'nın yorgunluktan bahsedişini ilk defa işitiyordu. Ya hakikaten ayrılmazsam, yani beni bırakıp gitmezse diye düşündü. Biliyorsun Fahir, sen çok değiştin. Fakat Fahir dinlemiyordu. Gözü garsonun ceketinin kopmuş düğmesine takılmıştı. Bir kopmuş düğme bazen bir can kurtaran olabiliyordu. İşte boş düğme yeri onun düşüncesine garip bir hürriyet vermişti. Madem ki aslında kadın denen şey beni sıkıyor, ne diye musallat ederim kendime. Sabi'nin teyzesi şişman, yüzünden iyilik ve hayat neşesi akan bir kadındı. 35 sene astımlı, huysuz, bir saati öbürüne uymaz bir kocanın kahrını çekmiş, üst üste nasıl, hangi sebeplerle yaptığını bilmediği borçlarını ödemiş, kocasını düşündükçe huy ve ahlaklarına bir türlü güvenemediği, 4 çocuğunu büyütüp yetiştirmiş, hepsini teker teker evlendirip yer yurt sahibi etmiş, şimdi ömrünü misafir ağırlamakla geçiriyordu. Gençliğinde kocasının huyu yüzünden genç kadın dostluğuna adeta hasret olmuştu. 7 seneden beri bol bol misafir çağırıyor, sırrına pek az eşinin sahip olduğu bir mutfağın bütün nefasetini tanıdıklarına ikram ediyordu. Adile ile çok sevdiği Sabi'yi hemen bahçe kapısının önünde karşıladı. ''Neredesiniz canım? Gözlerimiz yolda kaldı.'' Eliyle uzun ve üç boğumlu küpelerinden birisini yokladı. Sabriye Hanım böyle günlerde çok sevdiği kaynanasının hediyesi bu küpeleri takmaktan vazgeçemezdi. Fakat küpelerden birinin orta kafesi telinden koptuğu için ince bir tire ile bağlı dururdu. Taşıdığı büyük pırlantanın ve altındaki küçük zümrüdün kaybolmasından da korktuğu için ikide bir eliyle yoklardı. Sabih teyzesini öperken yan gözde eski bahçıvan kulübesinin damına baktı. Onu da 3 sene evvelki çökük vaziyetinde gördü. Sabriye Hanım tamir ve düzeltme denen şeyi bilmezdi. Zaten kopan, kaybolan, yıkılanla alakası yoktu. Size öyle güzel şeyler hazırladım ki. Sonra Sabi'ye döndü. Senin perz yemeklerin de hazır. Adile kocasının birdenbire ekşiyen yüzüne hiç sevincini gizlemeden baktı. Allah razı olsun teyzeciğim, dedi. Ödüm patlıyordu dokunacak bir şey yerde hastalanır diye. Sesi korkudan ziyade sevinçten titriyordu. A kızım, hiç unutur muyum onun sıhhatini? Biricik Sabi'm o benim. Adile bu teminattan memnun, birkaç akşam evvel öğrendiği tangoyu mırıldanarak verandaya doğru yürüdü. Sabi sade isyandı. Görürsünüz diyordu, şimdi görürsünüz. Ve Polonya meselesine, Alman iktisadi hayatına dair son okuduğum makaleleri başından sonuna kadar onları anlatmaya karar verdi. İntikamını alacaktı. Bu perz yemeğini başına çıkartmasalardı, onlara fok balıklarının yaşayış tarzı hakkında bildiği şeyleri söyleyecekti. Bu balıkların hakikaten tuhaf bir hayatı vardı. Sanki denizde balık, karada insandılar. Evet, Lude onlara dair yazılan şeyleri okurken aynen böyle düşünmüştü. Sanki denizdeyken balık, karadayken insandılar ve onlardan bu cümleyle bahsetmeye karar vermişti. Fakat şimdi ne fok balıklarından, ne de Eskimo'lardaki acayip itikatlardan, büyük babanın hemen ölümü günlerinde olduğu için onun yerine geçen köpek yavrusundan bahsedecekti. Şimdi bu perz müjdesiyle Alman sanayinin ve iktisadının devrine girmişti. İçindeki hınçla ve artık küpenin büyük pırlantasının kaybolma ihtimalini hiç aklına getirmeden teyzesinin kulağına tekrar baktı. Bütün o bilgiler kafatası ile 45 derecelik bir zaviye teşkil eden bu huniye akacaktı. Sabi senelerden beri gazete havadislerini bir nevi iltifat veya takdir vasıtası olarak kullanırdı. Bir gün Adile'nin hayranlarından ve evin gedikli misafirlerinden birine bu cinsten bir makaleyi anlatırken genç adamın evvela sabırsızlıkla esnediğini, sonra da çekilip gittiğini görünce birdenbire dünya havadisleri karşısında herkesin aksül amelinin kendisininkine benzemediğini anlamıştı. İşte o zamandan beri Sabi, hafızasının ve bol vaktinin kendisine temin ettiği bu silah üzerinde çalışmış, onu adeta mükemmelleştirmişti. Verandada her zamanki gibi 7-8 misafir vardı. Sabriye Hanım'ın bütün çocukları kendi ahbaplarını ona devrederek evden ayrılmışlardı. Büyük oğlunun piket arkadaşı Yaşar Bey, Nuran'ın dayısının oğlu, büyük kızının görümcesi Nuriye Hanım, ortanca oğlunun kumara alıştırdıktan ve tahsilini yarıda bırakmasına sebep olduktan sonra kendisi mühendis mektebini birincilikle bitiren İffet Bey, küçük kızının lise arkadaşı Muazzez, hepsi oradaydılar. Sabriye Hanım kendisini pek az ziyaret eden çocuklarının yokluğunu onlarla telafi etmeye çoktan alışmıştı. Adile verandaya girer girmez, "Oo, Yaşar Bey de burada. Ne tesadüf efendim." Yaşar eliyle vaktinden evvel ağarmış saçlarını düzeltti. Gözlüğünü parlattı ve Adile'yi tam bir etiketle selamladı. O ne de olsa arpa görmüş bir adamdı. "Şimdi sizin Nuran Hanım'la beraberdik. Ama ne ciciydi görseniz." Sonra Sabin teyzesine döndü. "Mümtaz da beraberdi." Sabin teyzesi Sicili Osmani'de dedesinin adını ve tecrübeyi halini bulduğu için Mümtaz'ı çok severdi. Merhum Zevci'nin bulmasını tam 30 sene vaat ettiği bu tercüme-i hali hemen ertesi günü telefonla kendisine söylemesi, bilhassa Sabriye Hanım bu mazi hikayesinin telefonla söylenmesine çok ehemmiyet veriyordu. Ona bir nevi mucize gibi gelmişti. "Neye getirmediniz? Aylardır görmemiştim." "Çok yazık doğrusu, bak Muazzez de buradaydı." Sabi karısından evvel bahsi kapatmak istedi. "Arkadaşlarıyla bulaşacağını biliyorduk. Israr etmedik." Muazzez Hanım oturduğu şezlongdan doğruldu. "Suat Bey hastalanmış. Bir hafta evvel İstanbul'a gelmiş. Sanatoryumdaymış. O da oraya gidiyordu. Gelirken gördüm." Sayfa 104. Muazzez Hanım oturduğu şezlongdan doğruldu. "Suat Bey hastalanmış. Bir hafta evvel İstanbul'a gelmiş. Sanatoryumdaymış. O da oraya gidiyordu. Gelirken gördüm." Sabi bu sabahki ada vapurlarının bütün bir kabileyi buraya taşımasının şaşkınlığı arasında söylendi. "Vah vah, nesi var acaba? Yani mühim hastalık değildi. İnsan yer içer beslenirdi. Asıl mühim olanı kendi hastalığıydı. Çünkü periz mecburiyeti vardı." Biraz sonra yiyeceği tereyağlı kabaklı havucun ıstırabı içinde neredeyse her rast gelenin "Bol bol ye, kuvvetli şeyler ye, hamur içi ızgara, beslen, bir şeyin kalmaz." diye nasihat verecekleri Suat'ın hastalığını kıskanacaktı. Fakat bu Muazzez de olur şey değil. Nereden bilir, nereden nasıl görür? Adile Hanım başka zaman olsaydı Suat'ın hastalığına çok üzülürdü. Onun kadar neşeli, kadın ruhunu anlayan insan azdı. Fakat şimdi tam Mümtaz'la Nuran'dan hem de Muazzez'le Yaşar'a sıcağı sıcağına bahsedeceği zamanda adının ortaya bir engel gibi çıkması tahammül edilir şey değildi. Adile Hanım bu ani engelin üstünden çok iyi terbiye edilmiş bir koşu atı gibi tereddütsüz atladı. "Doğrusunu isterseniz aklımdan geçmedi değil. Fakat Nuran'la o kadar meşguldü ki bize söz sırası kalmadı." Ve yan gözle Yaşar'a baktı. Onun Nuran'ı öteden beri sevdiğini ve kıskandığını biliyordu. Hatta Fahir'le ayrılmalarında oldukça kötü bir rol oynamış, hem Fahir'le Emma'nın münasebetlerini kolaylaştırmış, hem de bu münasebetten günü gününe Nuran'ı haberdar etmişti. Yaşar'ın yüzü kül gibi sararmıştı. Evvelden mi tanışıyorlardı? Neredeyse kekeleyecekti. Adile adeta sevinçle cevap verdi. "Hayır, biz tanıştırdık." Sonra Sabi'nin teyzesine dönerek ilave etti. "Teyzeciğim, bilmezsin ne kadar kaynaştılar." "Doğrusu hoşuma gitti. Hani hiç de fena olmaz. Biraz yaş farkı var ama." Sabih karısına hayretle bakıyordu. Muazzez'in yanında buna cesaret etmemeliydi. Muazzez kendilerinden ya kaç yaş küçüktü. "Kimdir bu Mümtaz Bey?" "Bizim fakültede asistan." Muazzez saçlarını güneşte salladı. Gözlerini kıstı. "Şımarığın biri. Gözü hep bahçenin ortasındaki büyük Hollanda yıldızlarındaydı. Kıpkırmızı, kıpkırmızı." Sonra birdenbire fikrini değiştirdi. "Biz çok severiz ya." Mahsun çok mahsundu. Bu sabah Mümtaz'dan adaya gideceğini öğrendiği için buraya gelmişti. Fakat vapurda isabetsizlik etmişti. Demek bu tesadüf. Adile'ye yarı örtük kirpiklerin arasından hışla baktı. "Canım, nasıl tanımazsınız? Babanızın dostu İhsan Bey yok mu? İşte onun yeğeni. Biz de kaç defa gördünüz." Fakat ilaç vakti gelmişti. Yaşar Bey hatta Nuran'ın bir başkasıyla evlenmesi ihtimali bile ona ilaç saatlerini unutturamazdı. Cebinden küçük bir şişe çıkardı. Dikkatle tıpasını açtı. Ambalaj kağıdına el değdirmeden iki komprimeyi şişenin ağzını biraz eğerek döktü. Biraz su emreder misiniz? Sonra Sabi'ye döndü. Müthiş bir kudret azizim, dedi. Vitamin. Başladığımdan beri kendimi o kadar rahat ve zinde buluyorum ki. Sabi, Adile'nin gözlerine parlayan ihtisa ve istihfafı görmedi. Ertesi akşam söz vermiş gibi iskelede birbirlerini buldular. Sabih ile karısı ortada yoktu. Genç kadın Fatma'yı halasına bırakmıştı. İskele ağır bir bahar kokusu içindeydi. Hemen herkesin elinde büyükçe bir çiçek dalı vardı. Birkaç kişi yeni açmış gül demetleri taşıyorlardı. Bütün kalabalık bir çiçek yağmasından geliyor gibiydi. Nuran onu uzaktan görünce eliyle küçük bir işaret yaptı. Genç adam hiç ihtimal vermediği bu tesadüften ve kendisine daha imkansız görünen bu aşinalıktan mesut ona doğru yürüdü. Bu kadar erken döneceğinizi zannetmiyordum. Ben de zannetmiyordum ama oldu. Siz ne yaptınız? Adeta günün hesabını istiyordu. Mümtaz onun arkasından Anadolu kıyısının bütün şatafatı bir kurutma kağıdıyla alınmışa benzeyen pastel renklerine bakarak cevap verdi. Biz dedi, konuştuk. Bizim memlekette en rahat yapılan iş de budur, konuşmak. Sonra dostlarına karşı haksızlık etmemek için ilave etti. Ama güzel şeyler konuştuk. İhsan da gelmişti. Hemen hemen dünya işlerinin yarısını hallettik. Gece de bir âlâ ney dinledik. Kimden? Ressam Cemil'den. Emin Bey'in talebesi. Bize bir yıl saz semaisi, eski Mevlevi ayinlerinin terennümlerini çaldı. İkisi de bir tanıdık çıkıp rahatlarını bozmasın endişesiyle etrafa gizli gizli bakıyorlardı. Nihayet iskelenin parmaklığı açıldı. 40 yıllık ahbaplar gibi beraberce vapura girdiler. Yine alt salonda oturdular. Mümtaz, küçük hanımı ne yaptınız? Sizden ayrıldığına üzülmedi mi? Çok bağlı görünüyor. Hayır, yani lazım olduğunu biliyordu. Bizim taraflardaki boğmacadan korkuyoruz. Bütün kış zaten hastaydı. Hastalık meselelerine söz dinliyor. 4 sene evvel olsaydı bunları bilirdim. Fakat şimdi İclalsiz, 4 sene evvel İclal'i her gün görür, ona ait şeyleri dinlerdi. Nuran bu latifeyi dinlemedi. O kendi fikrinin peşindeydi. Garip çocuk diyordu. Sanki kendi başına değil de etrafındakilerin alakasıyla yaşıyor. Hastalık korkusu olmasaydı kıyamet koparırdı. Ben sizi de kalırsınız sandım. Sağ taraflarından gelen bir ışık parçası genç kadının saçlarına yapıştı. Oradan yavaşça boynuna doğru kaydı. Küçük, insana alışık bir hayvan gibi beyaz tenin üstünde hazla oynamaya başladı. Dalgın, hatta mahzun olduğunu gördü. Mümtaz'ın içine adal iskelesinde Nuran'la kocasını gördüğü zamanki ıstırap yeniden kapladı. Bir müddet cevap vermedi. Sonra düşünceli düşünceli, ben dünkü tesadüfe şahit oldum dedi. Arkadaşlarımı arıyordum. Hiç yalan söylemeyi beceremediği için olacak yüzü kızarmıştı. Fahir Bey ile karşılaşmanızı gördüm. Nuran bir şey söylemeden ona bakıyordu. Mümtaz bu bakışın altında genç kadının hayatına ait çok hususi bir şey görmüş olmaktan üzüldü. Eğer sizden bir şey saklamama karar vermiş olsaydım tabii bahsetmezdim. Sonra birdenbire kendisini yangın kulesinden aşağıya hiçbir paraşütsüz bıraktı. Asıl fenası iskeleden çıkarken o kadar sevimli bir yüzünüz, dikkatiniz vardı ki. Nuran mahzun gülümsedi. Benim çıkışımı beklediğinizi söylesenize. Ben sizi gördüm. Beyhude yere yüzünüz kızarmasın. Böyle şeyler siz erkeklerin adetinizdir. Yalnız asıl fenasını bulamadınız. Asıl fenası imdadıma gelip çocuğu kucağımdan almamanızdır. Az kalsın ikimiz birden düşecektik. Mümtaz'ın yüzü karmakarışıktı. Fakat Nuran ona dikkat etmiyordu. Ama daha fenası da var. Fatma'nın asabı alt üst oldu. Babasını unutmaya başlamıştı. Bu çocukta garip bir sahip olma duygusu var. Şimdi babasını kıskanıyor. Varsın babam beni sevmesin. Ben onu seviyorum diye sabaha kadar ağladı. Sonra bu bahsi kapatmak ister gibi sözü değiştirdi. İhsan Bey bizim tanıdığımız İhsan Bey mi? Bilmiyorum. Sizin tanıdığınız İhsan Bey kimdir? Dayım mütareke senelerinde müdafaa hukukta çalışırken bir İhsan Bey'e yardım ettiğini söyler. Nadir Paşa'nın yaveriymiş. Onun ölümünü üzerine yükletmişler. Kaçması kabil olduğu halde ben üzerimde bu töhmetle hiçbir yere gitmem demiş. İdamdan biraz da dayım kurtarmış. Nadir Paşa'nın kendisine yazdığı bir mektup sayesinde. Evet, o insan. Fakat niçin İclal bahsetmedi? Ben dayınızı birkaç defa gördüm. İclal realist romancılar gibidir. Günlük şeylerden başkasından bahsetmez. Mümtaz'ın hayretine son yoktu. Demek Tevfik Bey sizin dayınız. Talat Bey de büyük dedeniz. Evet, Talat Bey annemin büyük babası. Ben Tevfik Bey'i hatta bir kere de dinledim. Bize Mahur Beste'yi okudu. Mahur Beste'yi seviyor musunuz? Çok. Hem de çok severim. Fakat biliyor musunuz bizim evde uğursuz sayılır. Mümtaz genç kadının yüzüne ciddiyetle baktı. Böyle şeylere inanır mısınız? Hayır, yani düşünmedim. Tabii herkes gibi ben de birçok şeyler için o müphem korku var. Mahur Beste'nin benim üzerimde tesiri çok başka türlü oldu. Beni büyük annemin yaptığı hata korkuttu. Bizim ailede ihtirasları yüzünden etrafını mustarip eden çoktur. Çocukluktan beri beni büyük anneme benzetirler. Onun için büyük annemi çok düşündüm. Belki de bu yüzden hislerimden ziyade aklımla yaşamak istedim. Fakat ne çare, talih istemeyince çocuğum yine bedbaht oldu. Behçet Bey de akrabanız mı? Hayır, sadece evlenme yoluyla. O da çok bedbaht oldu. Atiye Hanım'ın bende bir resmi var. O kadar garip bir şey ki, fakat isterseniz bunlardan bahsetmeyelim. İhsan Mahur Beste'yi çok sever. Tevfik Bey'den meşk etti. Biliyor musunuz dedenizin eseri büyük eser. Ayin yapmak istiyormuş. Sonra bu beste çıkmış. Gözlerini yumdu. Mümtaz pencereden kül rengi denize baktı. Hemen hemen aynı renkte tül gül bulutların dolaştığı göğü seyretti. Sonra genç kadını bahçesinde böyle havalarda adeta narinliğinden titreşen o küçük gül fidanlarına benzetti. Bir ışık bu kül rengi boşluktan ikisinin de tanımadıkları bir takım hazların müjdesi gibi onlara doğru uzandı. Genç kadının yüzünde, ellerinde adeta sevinçle gezindi. Siz dün akşam hiç uyumamışa benziyorsunuz. Hayır, uyumadım. Fatma sabaha kadar sayıkladı. Nasıl bıraktınız? Halam ısrar etti. Sen gidince değişir dedi. Ben de ister istemez razı oldum. Ben yanında olunca fazla şımarıyor. Fakat çok müteessirsiniz. Ben olsam, siz olsanız, fakat siz kadın değilsiniz, değil mi? Evet, yani bunu büyük bir kabahat saymazsınız. Hakikaten Nura'nın kederini paylaşmak istiyordu. Bunu yapamadığından son derece mahcup ve müteessirdi. İşte bu teessür Nura'nı kahkahalarla güldürdü. Dost olmuştular ve bu dostluk çok evvelden geçeceği yolları hazırlanmış bir seyahate benziyordu. O kadar alemleri birbirine yakındı. Siz garip bir adamsınız. Mahsus mu yapıyorsunuz yoksa tabiatınız daima böyle çocuk tabiatı mı? İçinden hakikaten ahmak değilse eğer diye düşünüyordu. Mümtaz cevap vermedi, sadece gülümsedi. Neden sonra? Bana Mahur Beste'yi bir gün söyler misiniz? Sesinizin güzel olduğunu biliyorum. Zihni hep Mahur Beste'de, aşkın, ölümün bu garip ve zalim terkibindeydi. Nuran kısaca olur dedi. Bir gün söylerim. Sonra ilave etti. Bilir misiniz ben sizi hiç yabancı saymıyorum. O kadar çok müşterek tanıdık var ki arada. Mümtaz ben de öyle dedi. O kadar öyle ki bir gün dost olursak bu dostluğun yolu bana çok evvelden çizilmiş gibi gelecek. Sonra büsbütün başka şeylerden bahsettiler. Mümtaz gülüşünü çok mucizeli bulmuştu. Bu mucizeyi sonuna kadar tatmak istiyordu. Ona üst üste bir yığın hikaye anlattı. Konuşurken hep İhsan'ın repertuarını sarf ettiğinin farkındaydı. Demek ki satıhtayım. Daha kendimi bulamadım. Hakikatte büyük bir eşikteydi. Bu olgun, zarif, güzel kadında güneşin öz bahçesiymiş gibi baştan başa aydınlık ve füsun olan bir taraf vardı. O zamana kadar tanımadığı, kendisinde eksik sandığı bir taraf sadece meşguldü. Onun varlığıyla dolup boşalmaya hazırlanıyordu. Her düşünce serin bir uyanış durumunda değişiyor, uzviyetin derinliklerinden gelen küçük ve esrarlı dalgalar, unutulmuş hayat şarkılarını tekrarlıyordu. Bu sessiz musiki ikisinde de vardı. İkisinin de içinden yüzlerine doğru yükseliyor, Nuran bunu göstermemek telaşıyla olduğundan çok mahzun görünüyor ve Mümtaz ise aksine tabiatındaki mahcupluğu da gizlemek telaşıyla zorla cesur ve kayıtsız olmaya çalışıyordu. O zamana kadar Mümtaz'ın aşk tecrübesi başıboş birkaç çapkınlıkla kendini dört yol ağzında rüzgara dağıtmaya benzeyen bazı arkadaşlıklardan ileriye geçmemişti.